Ayrım 23, sayfa 277. Sınav kendiyle birlikte belli bir iktidar icraatını belli bir bilgi oluşumu tarzına bağlayan koskoca bir mekanizmayı taşımaktadır. 1. Sınav, iktidarın icra edilmesinin içinde görülebilme ekonomisinin sırasını değiştirmektedir. İktidar geleneksel olarak kendini gösteren, kendini dışa vuran şeydir ve paradoksal olarak gücünün ilkesini kendini seferber ettiği hareketin içinde bulmaktadır. Üzerinde icra edildiği kişiler karanlıkta kalabilirler. Bunlar ancak kendilerine bırakılmış olan iktidarın bir parçasının ışığını veya bu iktidarın ışığından bir an için yansıyanı alabilmektedir. Disiplinsel iktidar ise kendini görünmez kılarak icra edilmektedir. Buna karşılık boyun eğdirdiklerini zorunlu bir görünürlük ilkesinde dayatmaktadır. Disiplinde görülmeleri gerekenler uyruklardır. Bunların aydınlatılmaları onların üzerinde icra edilen iktidarın egemenliğini sağlamaktadır. Disipline bağlanmış bireyi tabiiyet içinde tutan sürekli olarak görülmesi olgusu her zaman görülebilir olmasıdır. Ve sınav, iktidarın kendi gücünün işaretlerini yaymak yerine, damgasını uyruklarına dayatmak yerine, bu uyrukları sınav aracılığıyla bir nesnelleştirme mekanizmasının içinde yakalamasıdır. Disiplinsel iktidar, egemen olduğu mekan içinde esas olarak nesneleri düzene sokarak gücünü dışarı vurmaktadır. Sınav, bu nesnelleştirmenin töreni olarak geçerlidir. Siyasal törenin rolü buraya kadar hem iktidarın aşırı ve kurala bağlı, bu tören iktidarın gücünün debdebeli bir ifadesiydi, bir israftı, hem de iktidarın gücüne yeniden kavuştuğu abartılı ve şifreli dışa vurumuna yer vermektedir. Hükümdarın şaşalı bir şekilde ortaya çıkması kendinde kutsamaya, taç giydirmeye, zafere, geri dönüşe ilişkin bir şeyler taşımaktaydı. Ancak seferber edilen gücün parlaklığı içinde cereyan edebilen cenaze törenlerinin debdebesine kadar gitmiyordu. Disiplin kendi tören tipine sahiptir. Söz konusu olan zafer değil de kıta teftişidir. Resmi geçittir. Sınavın şatavatlı biçimidir. Uyruklar buraya kendini ancak ve yalnızca bakışıyla dışa vurabilen bir iktidarın gözlem nesneleri olarak sunulmuşlardır. Uyruklar egemen gücün imgesini dolaysız bir şekilde alamamakta, yalnızca onun etkilerini ve eğer deyim yerindeyse oyuk olarak tam anlamıyla okunaklı ve itaatkar hale gelmiş olan bedenleri üzerinde seferber etmektedir. 14. Louis 15 Mart 1666'da ilk kıta teftişini yapmıştır. 18 bin kişi saltanatın en parlak eylemlerinden biri ve bu hareket tüm Avrupa'yı endişeye gark etmiş sayılmaktaydı. Bundan epeyce yıl sonra bu olayın anısına bir madalya bastırılmıştır. Bu madalya hakkında bakınız J. Jack Guyot'un Le Club Français de la Médaille 1970-90-94 Levhano 2'deki makalesi. Madalyanın üzerinde Disciplina Militaris Restitua ve ibare olarak da Prolusio ad Victorias yazıları yer almaktadır. Kral sağda, sağ ayağı önde, elinde bir asa olduğu halde talimi bizzat komuta etmektedir. Sol yanda ise birçok asker sırası cepheden ve derine doğru sıralanmış olarak görülmektedir. Kollarını omuz hizasından germişler ve tüfekleri tam yere dik olarak tutmaktadırlar. Sağ ayaklarını öne uzatmışlardır ve sol ayakları dışa dönüktür. Yerdeki çizgiler birbirlerini dik açıyla keserken askerlerin ayaklarının altında talimin çeşitli safha ve konumlarına kerteliz noktası olarak hizmet edecek geniş kareler oluşturmaktadır. Tam dip tarafta klasik bir mimarinin resmi olduğu görülmektedir. Sarayın sütunları hizaya girmiş ve tüfeklerini kaldırmış askerlerin sütunlarını devam ettirmektedir. Tıpkı binanın döşemesinin talim hatlarının devamı olması gibi. Fakat binayı taçlandıran parmaklığın üstündeki heykeller dans eden kişileri temsil etmektedir. Yılan kahve hatlar, yuvarlak jestler, dokumalar. Mermer birleştirici ilkesi uyum olan hareketler tarafından kat edilmektedir. İnsanlar ise sıradan sıraya ve saftan safa aynı şekilde tekrarlanan bir tavır içinde dolmuşlardır. Taktik birim. Zirvesinde dans figürlerini serbest bırakan mimari düzen, kurallarını ve geometrisini yerde disiplinli insanlara dayatmaktadır. İktidarın sütunları. Büyük Dük Michel, önünde manevra yapan birlikler için bir gün iyi demişti ama nefes alıyorlar. Kropotkin, Autor d'un vie 1902, sayfa 9, bu atıfı M.G. Cangelhem'e borçluyum. Bu madalyayı egemen gücün en parlak figürüyle disiplinsel iktidara özgü ayinlerin ortaya çıkışlarının birbirleriyle paradoksal ama anlamlı bir şekilde birleştikleri anın tanıklığı olarak kabul edelim. Hükümdarın ele ancak şöylesine bir gelebilen görünürlüğü, uyrukların kaçınılmaz görünürlüğü haline dönmektedir. Ve iktidarın icra edilmesini en alt kademelere kadar güvenceye alacak olan işte görünürlüğün disiplinlerin işleyişindeki buraya yer değiştirmesi olacaktır. Sonsuz sınav ve zorlayıcı nesnelleştirme çağına girilmektedir. 2. Sınav aynı zamanda bireyselliği belgesel bir alana sokmaktadır. Sınav arkasında bedenler ve güçler düzeyinde oluşan koskoca ince ve özenli bir arşiv bırakmaktadır. Bireyleri bir gözetim alanına yerleştiren sınav, onları aynı zamanda bir yazı şebekesinin içine koymakta, bu bireyleri onları yakalayan ve saptayan belgelerin tüm kanalı içinde bağlamaktadır. Yoğun bir kayıt ve belgesel yığılma sistemi hemen sınav süreçlerine katılmıştır. Bir yazı iktidarı disiplin çarklarının esaslı bir parçası olarak oluşmaktadır. Birçok noktada yönetsel belgelemenin geleneksel yöntemlerini kendine örnek almaktadır. Ama bunu özel teknikler ve yenileştirmelerle birlikte yapmaktadır. Bunların bazıları kimlik belirleme, işaret etme veya tasvir etme yöntemlerine ilişkindir. Kaçakların bulunmasının, tekrar askere alınmasının önlenmesinin, subaylar tarafından sunulan uydurma durumların düzeltilmesinin, herkesin hizmet ve değerinin bilinmesinin, kayıp ve ölülerin bilançosunu kesin olarak çıkartmanın gerektiği ordunun sorunu işte bu alanda yer almaktaydı. Bu aynı zamanda herkesin yatkınlığının belirlenmesinin, düzeyinin ve kapasitesinin yerine oturtulmasının, bunların ileride nasıl kullanılabileceğinin işaret edilmesinin gerektiği eğitim kurumlarının da sorunuydu. Sicil, çocukların adetlerini, iman, din dersi, edebiyat konusunda okulun zamanına göre kaydettikleri ilerlemeleri, kabulünden itibaren zihin ve yargısında meydana gelen değişiklikleri bilmek için zamanında ve yerinde başvurmaya yarar. MIDB Instruction, sayfa 64. Bundan ötürü sınav tarafından belirlenmiş olan bireysel çizgileri türdeş hale getirerek kaydetmeye olanak veren koskoca bir disiplinsel bireysellik şifreleri dizisi oluşmaktadır. İşaretin fizik şifresi, belirtilerin tıbbi şifresi, hal ve gidiş ile performansların okulsal veya askeri şifresi. Bu şifreler niteliksel ve niceliksel biçimler altında henüz çok ilkeldiler ama bireyselin iktidar ilişkileri içindeki bir ilk biçimlendirme anını belirlemektedir. Disiplinsel yazının diğer yenilikleri bu insanların bağlantılı hale getirilmelerini, belgelerin birleştirilmesini, bunların diziler haline sokulmalarını, sınıflandırmaya, kategori oluşturmaya, ortalamalar kurmaya, ölçüler saptamaya izin veren kıyaslamalı alanların örgütlenmelerine ilişkindir. 18. yüzyıl hastaneleri özellikle yazı ve belge toplama yöntemleri konusunda büyük laboratuvarlar olmuştur. Sicil tutmak, bunların uzmanlaştırılmaları, bir yerden bir yere yazı aktarma tarzları, bunların viziteler esasındaki dolaşımları, bu belgelerin, hekimlerin ve yöneticilerin düzenli toplantıları sırasında karşılaştırılmaları, bunlarda yer alan verilerin merkezi organizmalara aktarılması ya hastanede ya da hastanenin merkezi bürosunda. Hastalıkların, iyileşmelerin ve ölümlerin bir hastane, bir kent ve limitte de ulus düzeyinde muhasebeleştirilmeleri, hastaneleri disiplin rejimine tabi kılan sürecin ayrılmaz bir parçasını oluşturmuşlardır. Kelimenin her iki anlamında da iyi bir tıbbi disiplinin temel koşulları arasına, bireysel verileri biriktirme sistemleriyle bütünleştirmeye izin veren ama bunların bu birikim içinde kaybolmalarına yer bırakmayan yazı usullerini de koymak gerekir. Bu yazı usulü öyle bir şekilde olmalıdır ki hangi genel sicil söz konusu olursa olsun ondan hareket ederek bir bireyi bulmak mümkün olsun ve bunun tersine bireysel muayenelerin her verisi bütünsel hesaplara yansısın. Ona refakat eden bu yazı aygıtının tümü sayesinde sınav birbirleriyle bağlantılı olan iki olanağa yer açmaktadır. Bireyin tasvir edilebilir, çözümlenebilir nesne olarak oluşturulması ama bunun doğa bilimcilerin canlı varlıklara ilişkin olarak yaptıkları gibi onu özgül çizgilere indirgemek için değil de kendine özgü çizgiler içinde, kendine özgü evrimi içinde, kendine ait olan yatkınlıkları ve kapasiteleri içinde ve sürekli bir bilginin bakışları altında tutmak için yapılması ve öte yandan bütünsel olguların ölçülmesini, grupların tasvirini, ortaklaşa olguların karakterinin belirlenmesini, bireylerin birbirine nazaran olan sapmaların hesaplanmasına, bunların bu nüfus içinde dağılımına izin veren karşılaştırmalı bir sistemin kurulması. Böylece alışık olduğumuz ama birey bilimlerinin epistemolojik kilitlenmişlikten kurtulmalarına izin veren şu küçük not verme, kayıt, dosyalama, sütunları ve tablolara dökme tekniklerinin belirleyici önlemleri ortaya çıkmaktadır. Hiç kuşkusuz Aristotelesçi sorunun ortaya konulması haklı olacaktır. Bir birey bilimi mümkün ve meşru mudur? Büyük soruna herhalde büyük çözümler gerekir. Fakat 18. yüzyılın sonuna doğru klinik bilimler denilebilecek olan konunun ortaya çıkmasını yarattığı küçük tarihsel sorun vardır. Bu, bireyin ve artık türün değil, bilgi alanına girmesi sorunudur. Bu, tekil tasvirin, soruşturmanın, hastalık öyküsünün, dosyanın, bilimsel söylevi içindeki genel işleyişinin devreye girmesinin sorunudur. Bu basit fiili soruya herhalde muhteşem olmayan bir cevap gerekmektedir. Şu yazı ve kayıt usulleri cephesinden bakmak, sınav mekanizmaları cephesinden disiplin düzenlerinin oluşum ve beden üzerinde yeni bir iktidar tipinin oluşması cephesinden bakmak gerekmektedir. İnsan bilimlerinin doğuşu mu? Öyle görünüyor ki bunu bedenler, hareketler ve tavırlar üzerindeki modern baskı oyununun yoğrulduğu şu gösterişsiz arşivlerde aramak gerekiyor. 3. Bütün bu belgesel tekniklerle çevrelenmiş olan sınav her bireyi bir şık haline getirmektedir. Bir özneyi aynı anda hem bir bilgi için hem de iktidarın el koyması için oluşturulan bir şık. Şık, artık vicdan ilahiyatı veya içtihatta olduğu gibi bir eylemi niteleyen ve bir kuralın uygulanmasını değiştirebilecek olan bir durumlar bütünü değil de tasvir edilebileceği, tartılabileceği, ölçülebileceği, diğerleriyle kıyaslanabileceği ve bunların bizzat onun bireyselliği içinde yapılabileceği haliyle bireydir. Ve aynı zamanda terbiye edilecek ve yeniden terbiye edilecek, tasnif edilecek, normalleştirilecek, dışarı atılacak vesaire bireydir de. Sıradan kişilik aşağıdaki ve herkesinki uzun süre tasvir edilme eşiğinin altında kalmıştır. Bakılmak, gözlenmek, ayrıntıları itibariyle anlatılmak, kesintisiz bir yazıyla günü gününe izlenmek bir ayrıcalıktı. Bu insanın vekaisi, hayatının anlatısı, varoluşu süresince kaleme alınmış tarihçesi onun gücünün ayinsel çerçevesinin bir parçasını oluşturmaktaydı. Oysa disiplinsel usuller bu ilişkiyi tersine döndürmüş, tasvir edilebilir bireysellik eşiğini alçaltmış ve bu tasviri bir denetim aracı ve bir egemen olma yöntemi haline getirmişlerdir. Artık gelecekteki bir bellek için bir anıt değil de muhtemel bir kullanıma yönelik bir belge söz konusudur. Ve bu yeni tasvir edilebilirlik, disiplinsel çerçeveleme ne kadar katıysa o kadar vurgulu hale gelmiştir. Çocuk, hasta, deli, mahkum, 18. yüzyıldan itibaren ve disiplin mekanizmalarına ait olan bir eğime göre bireysel tasvirlerin ve biyografik anlatıların konusu haline giderek daha kolay geleceklerdir. Gerçek hayatlarının bu yazıya dökülmesi bir kahramanlaştırma süreci değildir. Bu yazıya dökme, nesnelleştirme ve tabi kılma usulü olarak iş görmektedir. Akıl hastalarının veya suçluların özenle karşılaştırılan hayatları, tıpkı kralların vekainameleri veya büyük halk haydutlarının destanları gibi yazının belli bir siyasal işlevinin içine dahil olmaktadır. Fakat tamamen farklı bir iktidar tekniğinin içinde yer alarak. Sınav, bireysel farklılıkların aynı anda hem ayinsel hem de bilimsel saptanması olarak herkesin kendi özgünlüğüne, statülerin, doğumdan gelen farkların, ayrıcalıkların, görevlerin, bunları işaret eden markaların tüm parlaklığıyla dışa vuruldukları töreni zıt olarak, iğnelenmesi olarak aldığı ve statüsel olarak onu karakterize eden ve onu her halükarda bir şık haline getiren sapmalara, notlara bağlandığı yeni bir iktidar tarzının ortaya çıkışını iyice işaret etmektedir. Sınav son olarak bireyi iktidarın sonucu ve nesnesi olarak, bilginin sonucu ve nesnesi olarak oluşturan usulleri merkezindedir. Hiyerarşik gözetim ile normalleştirici yaptırımı birleştirerek dağıtım ve sınıflandırma, maksimum güç ve zamanın çekilip alınması, sürekli genetik yığılım, yatkınlıkların optimal düzenlenmesi gibi büyük disiplinsel işlevleri sağlayan odur. Demek ki hücresel, organik, genetik ve bileşimsel bireyselliğin imal edilmesini sağlamaktadır. Bireysel farklılığın ayrıca unsur olduğu iktidar için bir tarz olduğunun söylenmesiyle tek bir cümleyle nitelendirilebilecek olan bu disiplinler onunla ayinsel hale gelmektedir. Disiplinler, bireyselleşmenin siyasal ekseni denilebilecek şeyin tersine dönmenin gerçekleştiği anı beklemektedir. Feodal rejimin yalnızca bir örneğini oluşturduğu bazı toplumlarda bireyselleşmenin, hükümranlığın icra edildiği cephede ve iktidarın üst bölgelerinde en yüksekte olduğu söylenebilir. Burada elde ne kadar güç ve ayrıcalık tutuluyorsa, ayinsel çerçeveler, söylevler veya plastik temsiller aracılığıyla o kadar birey olarak belirlenebilmektedir. Bu akrabalık yapısı içinde yeri belirleyen ad veya soy zinciri, güçlerin üstünlüğünü dışa vuran ve anlatılanların ölümsüz kıldıkları başarıların gerçekleştirilmesi, düzenleri itibariyle güç ilişkilerini belirleyen törenler, ölümden sonra yaşama olanağı sağlayan anıtlar veya bağışlar, israfın debdebesi veya aşırılıkları, birbirleriyle kesişen çoklu efendilik ve tabiyet bağları, Bütün bunlar yükselen bir bireyselleşmeye ilişkin bir o kadar usulü meydana getirmektedir. Buna karşılık disiplinsel bir rejimde bireyselleşme alçalan niteliktedir. İktidarın daha anonim ve işlevsel hale gelmesi ölçüsünde bu iktidarın üzerlerinde icra edildiği kişiler daha güçlü bir bireyselleşme eğilimine girmektedir. Ve bu törenlerden çok gözetimler, anılara dayalı anlatılardan çok gözlemler, ataları atıf noktaları olarak veren soy zincirlerinden çok atıf noktası olarak normlar aracılığıyla, başarılar yerine sapmalar aracılığıyla olmaktadır. Bir disiplin sisteminde çocuk yetişkinden daha fazla bireyselleşmiştir. Hasta, sağlam insandan daha önce bireyselleşmiş hale gelmiştir. Deli ve suçlu, normal ve suç işlemeyenden daha fazla bireyselleşmiştir. Bizim uygarlığımızda bireyselleştirme mekanizmaları her halükarda birincilere dönüktü ve sağlıklı, normal ve yasalara saygılı yetişkin bireyselleştirmek istenildiğinde bu artık hep onda hala çocuk olanın hangi gizli deliliği sahip olduğunun, hangi temel suçu işlemek istediğinin sorulması yoluyla olmaktadır. Bütün bilimlerin psiko kökü içeren bütün çözümleme ve uygulamaların bireyselleştirme usullerinin bu tarihsel altüst oluşunda yerleri vardı. Bireyselliğin oluşmasına tarihsel, ayinsel mekanizmalardan normalin atalara ait olanı yerine, ölçünün de statünü yerine geçtiği, böylece hatırlanabilen insanın bireyselliğinin yerini hesaplanabilen insanınkinin ikame edildiği an, insan bilimlerinin mümkün hale geldikleri andır. İşte bu an yeni bir iktidar teknolojisinin ve başka bir siyasal beden anatomisinin devreye sokulduğu andır ve orta çağın derinliklerinden bugüne kadar macera bireyselliğin anlatısı olmuşsa da epikten romaneske, büyük işlerden gizli özgünlüğe, uzun sürgünlerden içsel çocukluğun aranmasına, düellolardan hayallere geçiş de disiplinsel bir toplumun oluşumunun içinde yer almaktadır. Çocukluğumuzun macerasını artık iyi küçük Henry değil de küçük Hans'ın başına gelen talihsizlikler anlatmaktadır. Gül'ün romanı bugün Marie Starnes tarafından yazılmıştır. Lancelot'un yerine Başkan Schreber. Kurucu unsur olarak bireylere sahip olacak bir toplum modelinin soyut hukuki sözleşme ve mübadele biçimlerini kendine model aldığı sıklıkla söylenmiştir. Burada tüccar toplum tekil hukuki öznelerin sözleşmeye dayalı bir ortaklığı olarak sunulmuş olacaktır. Belki nitekim 17. ve 18. yüzyılların siyasal teorisi çoğu zaman bu şemaya boyun eğiyor'a benzemektedir. Ama aynı dönemde bireyleri bir iktidarın ve bir bilginin bağlantılı unsurlar olarak oluşturmaya yönelik bir tekniğin var olmuş olduğu da unutulmamalıdır. Birey hiç kuşkusuz toplumun ideolojik temsilinin kurmaca atomudur. Ama aynı zamanda iktidarın disiplin denilen bu özgün teknolojisi tarafından imal edilmiş olan bir gerçekliktir. İktidarın etkilerini her zaman olumsuz terimlerle tasvir etmekten vazgeçmek gerekmektedir. İktidar dışlamakta, bastırmakta, püskürtmekte, maskelemekte, soyutlamakta, sansür etmekte, saklamaktadır. İktidar fiili durumda üretmektedir, hakikiyi üretmektedir, gerçeğin nesnelerinin ve ayinlerinin alanlarını üretmektedir. Birey ve ona ilişkin olarak elde edilebilecek bilgi bu üretime aittir. Fakat disiplinin çoğu zaman minik olan kurnazlıklarına çok büyük bir güç atfetmek, onu fazla kuvvetli saymak değil midir? Bu kadar büyük etkileri nereden elde edebilirler?